Ayrım 19.
Arkalarından ellerinde makinalı tüfeklerle askerler geldi. Onlar hazır olup ateş edinceye kadar insan sürüsü üzerlerine çullandı. Askerlerin orada ezilip gideceğini sanırdınız. Orada burada tüfekler patlıyordu. Ama bu tek tük atışlar kalabalığı ürkütmüyordu. Yabanıl bir hırsla üzerlerine yürüyordu uçurum insanları. Makinalı tüfekler bozulmuş, tetikler kilitlenmişti sanki. Üzerinde büyük makinelerin kurulduğu otomobiller yolu kaplamıştı. Askerler salt yaya kaldırımlarında ve bu arabaların arasında hareket edebiliyorlardı. Bir yandan asker sevki devam ediyordu. Bu durumda kaçmamız mümkün olamazdı. Gert Veit koluma yapıştı. Bir binanın duvarına sımsıkı yaslanmış durduk. Makinalı tüfekler ateşe başladığında kalabalıkla aramızda 10 metre kadar uzaklık vardı. Ama zaten alev alev ölüm saçan bu kefenin altında canlı kalmak mümkün değildi. Kalabalık yürümeye çalışıyor ama başaramıyordu. Bir tümsek, sonra bir tepe, sonra bir dağ meydana getirdiler. Ölüler ve can çekişenlerden oluşan büyük bir dağ. Bu dağın ardındaki uçurum insanları ileriye atılıyor, kaldırımdan kaldırıma, sıra olmuş makinalı duvarına çarparak geri düşüyordu. Sonra otomobillerin ya da askerlerin ayakları altında ezilince acıyla kıvranıyorlardı. Bu insanlardan birinin güçlükle ayağa kalkıp bir askerin boynunu dişlemeye çalıştığını gördüm. Adam askerin süngüsüyle parça parça, askerin gırtlağı adamın dişleriyle delik deşik, ikisi de kümenin içinde kayboldular. Ateş kesilmişti. Amaca varılmış uçurum halkının vahşice kaçma isteği susturulmuştu. Savaş makinalarının tekerleklerinin önü arkası açılsın diye emirler veriliyordu. Bu ölüler denizi üzerinde ilerleyemezlerdi. Olay sırasında askerler ölüleri tekerleklerin yöresinden çekip sürüklüyorlardı. Sonradan ayrıntılarını öğrendiğimiz olay şuydu. 100 kadar yoldaşımız bir sokak ötede bir binayı tutmuşlardı. Vedamdan damı atlayarak askerlerin tepesine dikilmişlerdi. Karşı saldırı başlamıştı işte. Ansızın binanın tepesinden bomba yağmuru inmeye başladı. Otomobiller paramparça olup etrafa dağılıyordu. Biz yürüyebilenlerle birlikte çılgın gibi kaçmaya başladık. Yarım sokak ötede başka bir evden üzerimize ateş açıldı. Az önce sokağa köle cesetleri döşeyen askerler şimdi döşedikleri halının üzerinde bir ikinci kat meydana getiriyorlardı. Gert Veit ve ben ölüme karşı şerbetliydik. Daha önce yaptığımız gibi bir binanın girişine sığındık. Ama bu kez derin uykuda yakalanmayacaktı Gert Veit. Bomba sesleri kesilince kafasını çıkarıp dışarı baktı. Kalabalık gene geliyor diye seslendi bana. Bu delikten çıkmalıyız. Kan içinde kalan kaygan kaldırım üzerinde el ele koşuyor, arada bir zikzak yaparak köşeye varmaya çalışıyorduk. Sokağın aşağısında karşı kaldırımda birkaç askerin koşuştuğunu görüyorduk. Onlara bir şey olduğu yoktu. Yol açıktı şimdi. Durup sağa sola bakındık. Kalabalık yavaş yavaş ilerliyordu. Bir yandan da ölüler tarlasını eşeliyor, silahlarını topluyorlardı. Bizim atlattığımız o genç subayın nasıl öldüğünü de gördük. Dirseği üzerinde doğruldu, sonra elindeki makinalıyı boşalttı. Terfi umutlarım sönüyor bak dedi Gert Veit gülerek. Tam bu sırada bir kadın elindeki kasap bıçağını yaralı subayın gövdesine saplayıp saplayıp çıkarıyordu. Yürü, yanlış yoldayız ama bir yolunu bulacağız kurtulmanın diyerek kolumdan çekti yoldaşım. Sessiz sokaklarda doğuya doğru koşmaya başladık. Her köşe başında karşımıza çıkabilirdi Azrail. Güneyde bir yerde kapkara canavar gibi bir bulut göğe yükseliyordu. İşçi mahallesinin yanmakta olduğunu anlamıştık. Yaya kaldırımına çöktüm, bitkindim. Bir adım daha atacak halim yoktu. Her yanım yara bere içindeydi. Tüm kaslarım ağrıyordu. Bununla birlikte bir yandan sigara sararken bir yandan da şu sözleri söyleyen Gert Veit'e gülümsemekten kendimi alamadım. Seni kurtarma işini yüzüme gözüme bulaştırdığımı biliyorum. Ama şunu söylemeliyim ki içinde bulunduğumuz durumu ne başından kavrayabiliyorum ne kuyruğundan. İşler karmakarışık. Ne vakit kaçmaya kurtulmaya davransak önümüze bir engel çıkıyor. Başladığımız yere dönüyoruz. Seni çekip çıkardığım o bina girişinden birkaç adım ötedeyiz şu anda. Akla kara birbirine karışmış. Bir kaos bu. Bir kapı çalayım desen şu evlerde karşına kimin çıkacağı bilinmez. Bir bomba açabilir kapıyı. Sessiz sakin yolunda yürüyen, kalabalığa çarpıp makinalı tüfeklere hedef olmak ya da paralı askerlerin kucağına düşmek var. Ya da bir evin damından yiyeceğin bir yoldaş bombasıyla ölmek var. İşin içinde bir de kalabalık arasında ezilmek, öldürülmek var. Şaşırdım desem yalan olmayacak dostum. Şaşkın şaşkın başını salladı. Sigarasını yaktı ve yanıma çöktü. Sonra öyle bir karnım aç ki diye ekledi. Çakıl taşı verseler yerim. Bunu söyler söylemez de ayağa kalktı. Sokakta bir taş aramaya başladı. Elinde taşla yanıma döndü ve arkamızdaki dükkanın vitrinine fırlattı. Cam kırılmıştı. Açılan delikten içeri girmeme yardım ederken zemin kat pek uygun değil bu iş için. Ama başka çaremiz yok. Sen biraz kestir burada. Bu kurtarma işini sonuna kadar götüreceğim. Ama zamana ihtiyacım var. Zaman, bir hayli zaman. Biraz da yiyecek. Kendimizi bir saraç dükkanında bulmuştuk. Yoldaşım aradaki yazıhane bölümünde alt battaniyelerinden güzel bir döşek hazırladı bana. Durumum yeterince kötü değilmiş gibi bir de baş ağrısı peydahlanmıştı. Gözlerimi kapayıp uyumaya çalışmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Döneceğim dedi Gert Veit. Bir otomobil bulamasam bile mutlaka yiyecek bir şeyler getiririm. Gert Veit'i ancak 3 yıl sonra görecektim. Ciğerine ve boynuna yediği kurşunlardan sonra bir hastanede açmış gözlerini. 24. Bölüm Kabus. 20. yüzyıl treninde geçirdiğim geceden önceki gece de uyuyamamıştım. Şimdi bu at battaniyelerinin üzerine uzanmamla derin bir uykuya dalmam bir oldu. Bir ara uyandım. Geceydi. Gert Veit dönmemişti. Saatimi yitirmiştim. Vakti bilmiyordum. Gözlerim kapalı öyle uyanık yatarken uzaklarda patladığı belli boğuk bomba sesleri duyuyordum. Cehennem kaynıyordu daha. Sürünerek ön tarafa dükkanın önüne geldim. Yangın alevleri gökyüzüne yansıyor, caddeyi gündüzmüş gibi aydınlatıyordu. Kitap bile okunabilirdi bu ışıkta. Birkaç sokak öteden küçük el bombalarının çatırtısı ve makinalı tüfek sesleri, uzaklardan büyük patlama sesleri duyuluyordu. At battaniyelerime dönerek uyumaya devam ettim. Tekrar uyandığımda zayıf sarı bir ışık üzerime doğru süzülüyordu. Ertesi günün batan güneşinin ışığıydı bu. Dükkanın önüne doğru süründüm. Soluk ışıklarla yer yer derinden koyu bir duman bulutu kaplamıştı her yanı. Karşı kaldırımda insan kılığından çoktan çıkmış bir köle, eli karnında kıvrana kıvrana yürümeye çalışıyor, ardında kızıl bir iz bırakıyordu. Öfkeli ve korkan bakışlarıyla etrafı kolaçan ediyordu bir yandan. Bir an için doğrudan bana çevirdi bakışlarını. Yüzünde avcı kurşunla hedef olmuş yaralı bir hayvanın öfkesini gördüm. O da beni gördü. Ama tanımadığı birinin yanına yaklaşıp yardım isteyecek duygular erimişti içinde. Yüzünü saklayarak eğile doğrula yürümeye devam etti. Bu dünyada hiç kimseden yardım beklemiyordu. Efendilerin düzenlediği büyük köle avındaki avlardan biriydi. Tek umudu, aradığı tek şey onu saklayacak bir delikti. Bir hayvan gibi içine süzülebileceği bir in arıyordu yalnızca. Yoldan geçen bir ambulansın düdüğüyle umutlanır gibi oldu bir an. Ama ambulanslar onun gibileri için yapılmamıştı ki. Büyük bir iniltiyle bir kapı aralığına attı kendini. Bir dakika kadar sonra dışarıdaydı gene. Çaresizlik içinde yürümeye çabaladı. At battaniyelerime döndüm ve bir saat kadar Gert Veit'i bekledim. Başımın ağrısı dinmemişti. Tersine giderek şiddetleniyordu. İstencimi zorlayarak gözlerimi açtım ve çevremdeki eşyaları incelemeye çalıştım. Bu hareketim dayanılmaz bir acı verdi bana. Beynim zonkluyordu. Ayağa kalktım. Başım dönüyordu. Kırık camdan dışarı sokağa çıktım. Kaçmanın yolunu arıyordum. Bu mezbadan kurtulmalıydım. O andan sonra bir kabus yaşadım. Sonraki saatler içinde olanlar anılarımda yaşanmış olaylar olarak değil de bir kabus olarak yer etmiş. Birçok olay, birçok görüntü beynime saplandı. Bu silinmez görüntüler arasında aralıklar olduğunu hatırlıyorum. Ama bu aralarda ne olduğunu hiç bilmiyorum. Köşede bir adamın bacaklarına çarpıp tökezlediğimi anımsıyorum. Bu benim saklandığım dükkanın karşısından geçen avlanmış köleydi. Onun zavallı, acınası nasırlı ellerini şu anda görür gibiyim. Kaldırıma uzanık eller. Elden çok pençeye benzeyen, insanüstü bir çalışmanın eğip büktüğü, avuçları 1 santimi geçen kalınlıkta nasırla kaplı eller. Doğrulup yürümeye başladığımda bu elleri taşıyan adamın yüzüne baktım ve daha ölmediğini gördüm. Çünkü gözler, o donuk, zeki gözler bana bakıyor, beni görüyorlardı. Bundan sonra tam tamına sersemlemiştim. Hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey görmüyordum. Canımı kurtarmaya uğraştığımda yoktu pek. Kabus şeridinde bu görüntünün ardından ölülerle kaplı, sessiz bir cadde belirmektedir. Ansızın önüme çıkan bir ölüler denizidir bu. Büyük bir ovada yolunu şaşırmış, başıboş dolaşan birinin ansızın bir ırmakla karşılaşması gibi bir şeydir. Ne var ki gözlerimin önündeki bu nehir akmamaktadır. Ölümün pıhtılaştırdığı bir ırmaktır bu. İki kaldırım arasında düzgün bir biçimde yayılmış, orada burada tümsekler, tepeler meydana getirmiş bir ölüler ırmağı. Zavallı uçurum insanları, avlanmış köleler, Kaliforniya'da bir sürek avından sonra yayılan tavşanlar gibi serilmişlerdi caddeye. Caddeye baştan aşağı göz gezdiriyorum. Ne bir kımıltı, ne bir ses. Caddenin iki yanındaki sessiz boş evler sanki başları yerde aşağıdaki manzarayı seyrediyor. Ve bir an, tek bir an için o ölü ırmakta kımıldayan bir insan kolu görüyorum. Evet, iyice biliyorum gördüğümü. Yemin ederim ki gördüm. Garip bir hareketle, acı içinde kıvranan bir insanın kolunun yapabileceği bir hareketle havada anlaşılmaz biçimler çizen bir kol ve korkunç sesler çıkararak bir an için kalkıp bana bakan ve hemen sonra bir daha kımıldamamak üzere düşen bir baş gördüm. Her iki yanında sessiz binaların yükseldiği bir başka cadde gördüğümü anımsıyorum. Ve bu kez bana doğru akan bir ırmaktı caddeyi kaplayan. Ve bu ırmak, bu uçurum insanları içimde büyük bir korku uyandırıyor. Sonra korkulacak bir şey olmadığını görüyorum. Irmak yavaş yavaş akıyor. Homurtular, iniltiler, dualar, küfürler, çılgın haykırışlar yükseliyor. Bu ırmağı meydana getiren insanlar arasında genci de var, yaşlısı da, hastası da, sağlamı da. Hepsi umutsuz, çaresiz, perişan uçurum insanları. Güney yakasında yanan mahallelerinden fırlayan halk, sokak savaşını sürdüğü cehenneme sürüklemiş onları. Nereye gittiler, ne yaptılar bilmiyorum. Hiçbir vakitte öğrenemedim bunu. Gene silik bir görüntü. Askerlerin kovaladığı bir insan ordusundan kaçmak üzere bir camı kırdığımı ve bir dükkana saklandığımı hatırlatıyor bana. Bir de ıssız, kimsesiz bir sokakta yanı başımda bir bomba patladığını anımsıyorum. Bu olaya ilişkin anılarım bu kadar. Bombayı kimin attığını, sonra ne olduğunu, ne yaptığımı hiç anımsayamıyorum. Ama otomobilden silahını bana doğrultan bir askeri, kurşunun bana rastlamayışını ve hemen sonra çığlık çığlığa düşmanın parolasını aykırdığımı gayet iyi anımsıyorum. Otomobilde geçirdiğim dakikalar biraz bunalık anılarımda. Ancak bu otomobil gezisi sırasında meydana gelen bir olayı gene ayrıntılarıyla anımsıyorum. Yanımda oturan askerin tüfeğini ateşlemesi üzerine gözlerimi açıyorum. Karşımda Pearl Street günlerinden tanışım olan George Milford. Yavaşça kaldırıma çöküyor. Düşmekte olan yaralı adama bir kurşun daha sıkıyor yanımdaki asker. Milford iki büklüm kıvranıp birden boş bir çuval gibi yere seriliyor. Asker kıkır kıkır gülerken otomobilimiz hareket ediyor. Bundan sonra gözlerimin önüne gelebilen anı, ben derin derin uyurken yanımda bir aşağı bir yukarı volta atan bir adamın ayak sesleriyle uyandığımdır. Adamın yüzü sarkık, üzüntülü. Alnında, burnunun üzerinde akan ter damlalarını görüyorum. Bir kolunu göğsüne dayamış, öteki eliyle sıkıca bastırıyor. Yürüdükçe kan akıtıyor ve döşemeyi kızıla boyuyor. Kiralık asker üniforması giymiş. Dışarıdan kalın duvarların ardından gelen bir homurtu gibi boğuk bomba sesleri duyuluyor. Başka bir bina ile çarpışmakta olan kilitli bir binanın içinde olduğumu anlıyorum. Yaralı askere pansuman yapmak üzere gelen doktordan saatin 14 olduğunu öğreniyorum. Başımın ağrısı geçmemiş. Doktor bana kalbimi ferahlatacak kuvvetli bir ilaç veriyor. Uyuyorum. Bir bakıyorum binanın tepesindeyim. Ateş kesilmiş. Kiralıkların oturduğu mahalle üzerinde uçan bir balon izliyorum. Biri kolunu belime dolamış. Başım onun omzunda. Bu mutlaka Ernest diyorum kendi kendime. Başımı kaldırıyorum. Saçlarının ve kaşlarının yanmış olduğunu görüyorum. Şaşkın şaşkın bakıyorum öyle. Bu korkunç kentte nasıl olmuş da birbirimizi bulmuştuk şaşırıyordum. New York'tan ayrıldığımı bilmiyordu bile ve uyumakta olduğum odaya girdiğinde ilkin gözlerine inanamadı. Chicago komününü birkaç gün daha yaşadım. Balon saldırısını izledikten sonra Ernest beni odasına götürdü. Ertesi gün sabaha kadar uyudum burada. Üçüncü günü de binanın içinde geçirdik. Ertesi gün yetkililerden bir otomobil ve izin alan Ernest'le birlikte Chicago'yu terk ettik. Başımın ağrısı geçmişti ama iliğim, kemiğim ve de beynim çok yorgundu. Otomobilde Ernest'e yaslanarak arabamıza yol açacak, kentten çıkmamızı sağlayan asker otomobillerini izledim. Savaş kuşatılmış bölgelerde devam ediyordu. Orada burada bazı bölgeler daha yoldaşlarımızın elindeydi ama bu bölgeler askeri birlikler tarafından sarılmış bulunuyordu. Buna benzer 100 kadar çember yoldaşlarımızı teslim almak için pusuda bekliyorlardı. Ama boyun eğmek ölüm demek olduğundan hiç ödün verilmiyor, yoldaşlarımız sonuna kadar vuruşmakta direniyordu. Böyle bölgelere yaklaştığımızda nöbetçiler bizi geri çeviriyor, başka yoldan gönderiyorlardı. Bir keresinde bize açık tek yol, yoldaşlarımızın iki güçlü mevzi arasından yanmış bir bölgeden geçiyordu. her iki taraftan savaşın homurtusunu duyabilirdik. Otomobilimiz duman kümeleri ve yıkık duvarlar arasında ilerliyordu. Önümüze sık sık çıkan enkaz yığınları otomobilimizin dönüşler yapmasını zorunlu kılıyordu. Bir labirente girmiştik. Yavaş yavaş ilerliyorduk. Her taraf harabeye dönmüştü. Uzaklarda bir yerde giderek incelen bir duman bulutu havayı karartmıştı. Bu asker şoförün de bize söylediği gibi yakılıp yıkılmış bulunan Pullman kasabasıydı. Asker komünün üçüncü günü oraya posta götürmüştü. Orada büyük çarpışmaların olduğunu, sokakların ceset yığınlarından geçilmez hale geldiğini görmüştü. Haraba haline gelmiş bir binanın yıkık duvarları arasından geçerken otomobil bir ölü yığınının önünde durdu. Kudurmuş bir denizin gelip de orada kala kalmış bir dev dalgasına benziyordu bu yığın. Orada ne korkunç olayların geçtiğini anlamak zor değildi. İnsan kalabalığı köşeyi döner dönmez daha önce siperlenen makinalılar tarafından ekin demetleri gibi biçilmişti. Ama askerler de bu korkunç kaderden paylarını almış olmalıydılar. Ustaca atılan bir bombaya hedef olmuşlardı mutlaka. Çünkü ölüleri ve yaralıları bir dalga halinde yığılan kalabalık arasında beyaz şapkalı, kolları iki yana açık, uzaktan fırlatılmış gibi duran askerler de vardı. Askerler ve uçurum halkı parçalanmış otomobillerle makinalı tüfekler arasında iç içe yatıyorlardı. Ernest birden sıçradı, otomobilden indi. Dikkatini çeken bir pamuklu gömlekle örtülü bir çift omuz, bir tutam beyaz saçtı. Ben onu izlemedim. Otomobile dönüp yanıma oturduğunda şoför gaza basarken "Psikopos Morhouse'da o" dedi. Az sonra kent dışına çıktık. Dumanlarla kaplı gökyüzüne son bir kez baktık. Uzaktan boğuk patlama sesleri geliyordu. Yüzümü Ernest'in göğsüne gömdüm ve yitirilen bir savaşın ardından ilk kez ağladım. Ernest'in bana dolanmış kolu yüreğime sevgi ve şefkat akıtıyordu. "Bu kez yitirdik yavrucuğum" dedi. "Ama hepten yenik değiliz. Yeni deneyimler edindik. Yarın öbür gün dava gene ayaklanacak ve bu kez daha bilgili, daha disiplinli bir ayaklanma olacak." Otomobil tren istasyonunda durdu. New York'a giden tren hızla geçti önümüzden. Chicago'ya gidiyordu bu trenler. Vagonlar üstü başı perişan, acemi işçilerle, uçurum insanlarıyla tıklım tıklımdı. "Chicago'nun yeniden kurulması için toplanan işçiler bunlar" dedi Ernest. "Chicago'daki uçurum insanları hep öldürülmüş anlaşılan." 25. Bölüm. Teröristler. Davayı yenilgiye uğratan felaketin büyüklüğünü Ernest'le birlikte New York'a döndükten ancak birkaç hafta sonra kavramıştık. Durum hiç iyi değildi. Ülkenin her yanında yer yer köle ayaklanmaları ve çarpışmaları oluyordu. Kurbanların sayısı akıl almayacak ölçüde artıyordu. Sayısız idam cezaları veriliyor, uygulanıyordu. Dağlar ve ıssız bölgeler acımasızca avlanan kaçaklarla doluydu. Bizim sığınaklarımız kafalarına ödül vaat edilen yoldaşlarla doluydu. Alınan haberlere göre sığınaklarımızın çoğu Demir Ökçe'nin askerleri tarafından taranıyordu. Yoldaşlarımızın çoğu yürekliliğini yitirmiş, terörist taktiklere başvurmaya kalkmışlardı. Umutlarının boşa çıkmasıyla büyük bir çöküntüye uğramışlardı. Bizimle uzak yakın ilişkisi olmayan bir takım terörist örgütler peydahlanarak başımıza bela olmaya başladılar. Bu sapık insanlar hayatlarını dilecesine harcıyor, çoğu kez planlarımızı alt üst ediyor ve örgütümüzün hareketini geciktiriyordu. Ve bütün bunların arasında Demir Ökçe sakin ve temkinli adımlarla ilerliyor, yoldaşlarımıza karşı giriştiği balyoz hareketinde toplumsal yapının da tüm dokusunu sarsıyordu. Kiralık askerleri emek kaslarını ve onların ajan merkezlerini çiğneyip geçiyor, pençesini geçirebildiklerini acımaksızın cezalandırıyordu. Kendine yapılan bütün intikam saldırılarını büyük kayıplar vermek pahasına geçiştiriyor ve savaş hattındaki gediklerini anında kapatabiliyordu. Öte yandan Ernest ve öteki liderler ihtilalci güçlerin yeniden örgütlenmesi için var güçleriyle çalışıyorlardı. Bu görevin büyüklüğünü anlamak için yalnız şunu... Everhard'ın el yazması burada bitiyor. Cümlenin ortasında ansızın kalemini bırakmış anlaşılan. Kiralık askerlerin baskın yapacağını sezmiş olsa gerek. Yoksa kaçmadan ya da yakalanmadan önce el yazmalarını saklamaya vakit bulamazdı. Ne yazık ki öyküsünü bitirememiş, yaşayamamış o kadar. Ernest Everhard'ın idamını örten 700 yıllık esrar perdesi bu yüzden devam ediyor. Kitabın sonu.